Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli seyircilerimiz, mübarek saatlerde, güzel makamlarda, güzel mekanlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı saadetini bir parçacık olsun sizin ilginizi, alakanızı çekebilmek ve gönlünüzde o muhabbet damarını birazcık olsun kımıldatabilmek için bizler de burada yerimizi aldık. Aslında daima o muhabbetle titreyen kalplere ve sinelere sahipsiniz. Lakin burası insanın yüreğini, sinesini bir farklı hoplatıyor ve titretiyor. Çünkü biz Cami-i Kebir'de, eski büyüklerimizin söylediği tabirle büyük camide, Ayasofya Camii'nden sizlere hitap ediyoruz. Ve inşallah bugün de artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat-ı saadetinde yine önemli, ibret almamız gereken bir bölümü, bir parçacık, şöyle bir nefeslik bir kısmı inşallah sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hattat Hafız Hüseyin abimiz de eline kalemi aldı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismini daha yazmak üzere salatü selamlarla, besmele ile dikkatini yazdığı şeye verdi. Efendimizin hangi ismini yazdığını da birazdan öğreneceğiz inşallah. Efendim, Hudeybiye musalahası, Hudeybiye anlaşmasıyla beraber artık İslam o barış sürecinde, o savaş olmayacak süre içerisinde her tarafa rahatlıkla yayılabilecek bir hale geldi. Bizans Kayseri'ne efendim mektuplar gitti, Habeşistan'a gitti, civardaki kabilelere İslam tebliğ metoduyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emir buyurduğu veçhile İslam'ın tebliği başladı. İnsanlar fevç fevç, akın akın bir şekilde İslam'ı seçmeye ve rahat bir ortam olduğu için, adalet ve sükun ortamı olduğu için rahatlıkla İslam'ı kabul etmeye başladılar. Hicretin, yani Efendimizin Medine'yi şereflendirmesinin ve böylece bize de şeref bahşetmesinin ilk seneleriydi. Hicri 7. senede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsunuz, Hudeybiye'de umre yapmamışlardı. İşte şimdi 7. senede umreye çıktılar. 1400 kadar, 1300 kadar ilk Hudeybiye'ye giderken mümin sayısı varken, şimdi yine Zülhuleyfe'de umre için gelenler 2000 kişiyi geçmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye azimet ettiler. Mekke'ye geldiler. Anlaşma icabı Mekke'deki Kureyşliler orayı terk ettiler. Zaten esas sahibi de oranın Cenab-ı Hakk'ın Resulü, Emini, Mekki ve Medeni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Yani orada niyabet eden vekili, işte Efendimiz teşrif etti. Umre'yi yaptılar. Müminler rahatlıkla tavaflarını, sailerini gerçekleştirdiler. İşte bu hadiseden sonra 8. yani Hicri 8. senede ve miladi 629'da şu hadiseyi zikretmemiz lazım. Önemli bir bahis. Bendeniz Efendimizin hayatını cenklerle, cihatlarla ve savaşlarla anlatmak istemiyorum. Fakat o kadar taarruz olmuştur ki, yani o kadar İslam'a hücum olmuştur ki, tabii ki insan barışta savaşmanın halini bilemez. Savaşınca da barışın ne kadar büyük bir nimet olduğunu fark eder ama iş işten geçer. Bu sebepten dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani Mekkeli müşriklerle savaşı 10 seneliğine askıya alınmış, en azından bir anlaşma yapılmıştı ama Rumlarla, yani Bizanslılarla ilk savaş işte tam da bu Hicri 8. senede vuku buldu. Çünkü elçi olarak gönderilen Haris bin Umeyr elçilik vazifesini yaparken azgın Bizanslılar tarafından katledildi vahşice ve hunharca. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bedelini ödemeleri gerektiği bir şekilde özür beklerken işi iyice arsızlığa ve yüzsüzlüğe vurmaları üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen bir ordunun teşekkürünü emrettiler ve ordu hazırlandı. İşte tarihe Mute gazası Mu'te Cengi olarak geçecek ordunun yola çıkması tam da bu zaman vuku buldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun başına evlatlığı Zeyd bin Harise'yi koymuştu. Fakat şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Eğer Zeyd şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talip alsın. Eğer o şehit olursa Abdullah İbni Revaha sancağı devralsın. Eğer Abdullah İbni Revaha da şehit olursa artık ümmet aralarından bir sancaktar, bir alemdar seçsin diye buyurdu ve tavsiye etti. Efendimizin adeti böyle değildi. Dikkatli ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünü hikmetli bulan ve dikkatle takip eden sahabe, aralarında bazıları sevindiler. O sevinenler kimlerdi? Ordunun başına kumandan olarak tayin edilen kişilerdi. Galiba Resulullah Efendimiz bize şehitliğimizi müjdeledi. Hadi müjdeler olsun diye birbirlerine sarıldılar. Ve hakikaten de öyle oldu. Büyük bir küffar ordusuna karşı, yani onda bir, belki 12'de bir, 15'te bir sayılabilecek bir noktada Bizans ne kadar var gücü varsa hepsini getirmiş, 100 bin kişilik orduya karşı İslam ordusu 10 bin civarındaydı. Fakat ordunun içerisinde müthiş bir kumandan vardı ki bu savaşta ismi, artık lakabı Seyfullah diye anılacaktır. Kimdir bu? Halid bin Velid. Şiddetli bir çarpışma oldu. İlk önce Müslümanlar acaba geri mi çekilsek dediler ama hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne emir verdiyse öyle yapalım dediler. Ve Bizans ordusunun içerisine kartal gibi daldılar. Ama çoklardı, sayıca çoklardı ve beklenen oldu. Zeyd bin Harise şehit oldu. Emir üzerine Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh sancağı aldı. Sancağı aldı, çarpışmaya devam etti. Fakat Hazreti Cafer'in sağ kolunu kopardılar. Diğer koluna aldı Hazreti Cafer. O koluyla da sancağı tutarken bir kılıç darbesiyle o da gitti efendim. Hazreti Cafer bin Ebi Talib'e bakınız ki Hazreti Cafer boynunun altına, omuzuyla boynu arasına sancağı aldı. Daha can çıkmadı. Daha son nefesimi vermedim. Efendimizin emri de sancağı da yere düşmez diyerek boynuna bu şekilde kıstırarak bir şekilde davrandı ama Hazreti Cafer şehit oldu. Abdullah bin Revaha hemen koştu ve sancağı aldı kıymetli dostlar. Abdullah bin Revaha bu şekilde mücadele etti. Tabi İslam ordusunun o anda ileri geri hareketleri var. Buna savaş taktiği olarak da müracaat ettiler. Karşılarındaki kişileri bozguna uğratsalar da tekrar yardım alarak arkadaki ordu bir şekilde hücum ediyordu. 100 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz kıymetli dostlar. Hatta kaynaklarda daha da fazla olduğu söylenir. İşte bu şekilde Abdullah bin Revaha da şehit oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Medine'de, hatırlatırım. Tekrar dönelim muharebe meydanına. Bu sırada geçici olarak sancağı alan sahabi Halid bin Velid'in devamlı tuttuğu mevkiyi işaret ederek, Halid bin Velid doğrusunu yapıyor. Hepimiz onun tarafında ve onun safında yerimizi alalım ve sancağı da ona emanet edelim diyerek fikrini beyan etti. Çok uzatmayalım sözü. Aslında anlatılması gereken çok şey var. Fakat sözü çok uzatmayalım. Neticede Halid bin Velid sancağı aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adeta bu şekilde Medine'deki sahabesiyle beraber aynen sanki naklen yayın yaparcasına, şu anda Zeyd bin Harise şehit oldu, şu anda Cafer şehit oldu, şu anda Abdullah İbni Revaha şehit oldu, sancağı Halid bin Velid'e verdiler ve Efendimiz ilave etti, şimdi fetih nasip oldu diyerek. Hakikaten de öyle oldu. Halid bin Velid muhteşem bir kılıçtı. Evet, Uhud'da Müslümanları üzmüştü. Fakat yaptığı işlerle 70 kadar gazaya katılmıştır. Ve Halid bin Velid göçerken kıymetli dostlar, vücudunda 100'e yakın ok, kılıç, mızrak yarası vardı. Halid bin Velid işte bu savaşta Seyfullah, Allah'ın keskin kılıcı unvanını alacaktır. Ve kıymetli dostlar, Halid bin Velid geceliğin ordunun yerini değiştirerek sağdakileri sola, öndekiler arkaya alarak karşılarındaki düşman ordusunu şaşırttı. Düşman ordusu takviye geliyor zannetti. Baktı ki karşılarındaki insanlar değişmiş, kıyafetler değişmiş. Bu şekilde tam o şaşkınlık sırasında Halid bin Velid hücum emrini verdi. Ordu bozguna uğradı. Geride birçok ganimet ve silah bıraktı. Fakat orduyu sağ salim kurtarmak Halid bin Velid'in en baştaki vazifesiydi o anda. Ve onlar toparlanana kadar hemen bir şekilde orduyu aldı ve sağ salim Medine dönüş yoluna doğru gitti. Bu arada geceliğin de ardına böyle çalılar vesaireler, dallar toparlayarak orduyu etraftan bir sağdan bir sola göndererek sanki yeni birlikler ve atlılar geliyormuş gibi tozla dumana kattığını ilave etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Mekke'li müşriklerle bir anlaşma yapmıştı ama kıymetli dostlar, şunu anlatmak için bu konuyu zikrettim. Bizanslılar ve çevredeki diğer düşmanlar rahat bırakmamışlardı. Şimdi biz gelelim işte hicretin bu 8. senesiyle alakalı meseleye. Kıymetli dostlar, biliyorsunuz anlaşma yapılmıştı ve barış anlaşması, kimse kimseye hücum etmeyecekti. Fakat Huza kabilesi, ki Medine'ye yakın, Huza kabilesine müşriklerden baskın yapıldı efendim. 15-20 kişi katledildi, derbeder edildi evleri ve haneleri. Çok çirkince bir saldırı oldu. Hemen Huza kabilesinden bir zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu durumu haber verdi. Aleyhissalatu vesselam hemen bunun gereğinin yapılmasını, özür dilenmesini ve en azından bir tazminat ödenmesini Mekkeli müşriklere tebliğ etti. Fakat küstahlık vardı. Küfür, şirk beraber olur da küstahlık hiç olmaz mı? Reddettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifini reddedince aleyhissalatu vesselam bu durumu hemen ashabıyla değerlendirdi. Önemli bir detay olduğu için şunu atlamayalım isterseniz. Ebu Süfyan bir şekilde gelip durumun kızıştığını anlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teklifinin reddedilmesiyle beraber uzun bir sessizlik dönemi girince bu sessizlik halini pek iyiye yormadılar kendileri için. Ebu Süfyan gidip bir şekilde amanname ve aman istemek üzere Medine'ye geldi. Fakat onu himaye etmesi lazımdı birinin. Öyle elini kolunu sallayarak giremezdi. Kim yapardı bu işi? Aklına kızı geldi. Biz programımızda çok mahdut şekilde mevzuları işlediğimiz için Habeşistan'a hicret eden kafilenin içerisinde Ümmü Habibe radıyallahu anh olduğunu, Ümmü Habibe'nin Ebu Süfyan'ın kızı olduğunu, Müslüman olduğunu ve Efendimizin vekalet göndererek Habeşistan'a, vekil göndererek Ümmü Habibe'yi kendisine nikahladığını, çünkü Ebu Süfyan'ın kızı olması hasebiyle ve orada da herhangi bir şekilde zillet yaşamasın diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıyabi olarak gönderdiği kişiyle nikahı kabul edip etmediğini sormuş ve Ebu Süfyan'ın kızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmiştir. Kızına gelmeyi uygun buldu. Böyle hafif böyle iş karanlıkken Medine'ye geldi. Kızının evini tarif üzerine buldu ve dedi ki kızım, ben aman dilemek için Resulullah'a geldim. Güzel bir nokta daha vardır orada. Ebu Süfyan eve girdiğinde kızının evi, hani öyle düşünün. Hemen oradaki şilteye oturmak istedi. Dur, ne yapıyorsun dedi sen. Nereye oturuyorsun? Minder, şilte. Kalk, sakın oturma. Hemen o minderi katladı. Babam olabilirsin fakat müşriksin. Babam olabilirsin fakat şirkin küfrü üzerinde. Pak olan, ahlakıyla, ismiyle pak olan Resulullah'ın oturduğu yere sen oturamazsın. O şekilde ne anlatacaksan anlat. Durumu anlattı. Baba dedi, benden bu şekilde hiçbir şekilde emanname ve himaye alamazsın. Resulullah'la konuşmak istiyorsan başka birini bul. sana şefaat edecek başka birini bul diyerek gönderdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ben böyle bir işe giremem dedi. Hazreti Ömer'e geldi, yardım istedi. Resulullah'a gideyim bir eman isteyeyim. Arayı bulmaya çalışayım. Hazreti Ömer, Ömerce bir cevap verdi. Allah kendisinden razı olsun. Sen ne diyorsun dedi. Gelip benden mi istiyorsun bunu? Vallahi bir karıncayı bilsem, karınca sana karşı durabilir. Karıncayı da yanıma alır, sana savaş açarım. Gözüme görünme. Yapsa yapsa işini Ehl-i Beyt'ten birisi yapar. Fatıma'ya geldi radıyallahu anhaya. Fatıma validemiz, benden bir şey isteme. Haklı olabilirsin, kendince bir isteğin vardır, konuşmak isteyebilirsin. Fakat ben böyle bir yükün altına giremem. Zaten hanım başıma, bu şekilde de benim himayemi kabul etmezler. Neticede Ali radıyallahu anha geldi. Hazreti Ali, sana bir tavsiye edeyim. Sen kendi kendine çık, emanını kendi kendine dile. İnsanlara nidada bulun. Ben eman istiyorum, o emanla geldim, Mekkelilerin de emanıyla geliyorum gibi ortaya konuş. Artık ne olur bilinmez. Benden bu kadar dedi Hazreti Ali. Ve neticede Ebu Süfyan zillet içerisindeydi. İşte bundan 3 sene, 2 sene evvel bir şekilde İslam'ı kabul etse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teklifini kabul etse, belki Efendimiz onu Mekke'ye emir bile yapacaktı, vali olacaktı. Fakat kibri onu yendi, perişan etti. Kibir insanı zelil eder. Ama yine şanslıydı aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkacaktı. Efendimiz getirin dedi. Ne istiyormuş? Konuştu. Böyle böyle oldu ama işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Efendimiz git, bedel ödeyecekseniz, bir şekilde bunun cezasını ödeyecekseniz dercesine onu hiç muhatap almadan gönderdi. Kime gittiyse biz bir şey yapamayız. Resulullah'ın konuşmadığıyla konuşamayız dediler. Bu şekilde Mekke'ye geldi ve durum hiç iç açıcı değildi. O Mekke'ye giderken ilk önce Efendimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh aldı. Onunla bir şey konuştu. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Konuştuktan sonra Efendimiz onu sağına oturttu. Sonra Hazreti Ömer'i çağırdı. Ashab karşıda bekliyor. Hazreti Ömer'le de eğilerek kulağına bir şey konuştu. Konuştu, konuştu. Onunla da ne konuştuğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Hazreti Ömer sakin sakin dinlerken birden ayağa kalktı, fırladı. Uzun boyluydu zaten Hazreti Ömer. Vallahi onlar ahdinde durmayan onlar, sana sihirbaz diyen onlar, sana kahin diyen onlar, mecnun diyen, deli diyen onlar. Daha ne istiyorsun ya Resulallah? Diye konuştu. Peki dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da diğer sağına oturttu. Sonra sahabe-i kiramı çağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte Ebu Bekir İbrahim Halil gibidir. Çok yumuşaktır. Çok çok çok müşfik hareket eder. Ömer'e gelince Ömer de Nuh gibidir. Allah'a yalvarır, Allah'ın yoluna gelmeyenleri suya gark eden o Nuh'un katılığı gibi şedittir. Bugün ne oldu diye bakıyorsanız size söyleyeyim. Ömer'in dediği oldu. Ömer'in dediğini tutacağız. Evet, hazırlıklarınızı yapın. Mekke'ye doğru yola çıkıyoruz diyerek ordu kuracağını ilan etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kıymetli dostlar, Mekke'nin fethi böyle olacaktır. Hudeybiye anlaşmasının üzerinden 2 sene geçmedi bile. Mekkeli müşrikler anlaşmayı bozdular. Fakat bunun neticesi ne olacaktır? İnşallah diğer bölümde, diğer sohbette bunu konuşalım. Kıymetli hocam yazdılar yazıyı. Efendimizin bir ismini, hocam çok güzel çıkmış. Ellerinize sağlık. Alemül yakîn. Allah Teala'ya şeksiz şüphesiz vasıl olmak, imanı yakîne gelip hayatında ibadeti, namazı, orucu, zekatı muhabbetle yapmak makamına yakîn deniyor. İşte alemül yakîn, bu yakîn olma haline ulaştıran en önemli rehber, en önemli senet de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir ismi de Efendimizin alemül yakîndir. Cenab-ı Hak bizlerin imanını yakîn eylesin. Şeksiz şüphesiz iman eden ve böylece ibadet taatta, kullukta asla ve asla ayağa kaymayan kullarından eylesin. Sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Vesselam.